Çocuk bayramımız kutlu olsun.
20 Nisan kutlu olsun.
Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Dün yayınımızı takip edenler biliyorlar. Yarın sabah özel bir yerde, özel bir adreste olacağız demiştik. Ve şimdi tam da oradayız aslında. Hemen göstereyim. Now kameramanları Mahmut Özgün ve aynı zamanda Berkcan Tuğ bize ve sizlere nerede olduğumuza dair notlarımızı da göstersin. O görüntüler de gelsin. Şu anda hemen arkamda Ulus Meydanı'nı görüyorsunuz. Peki Ulus Meydanı'yla birlikte şu cadde, şu bulvar Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet'e giden yolda olacağız demiştik. İşte hemen gelsin Cumhuriyet Caddesi. Cumhuriyet Caddesi. Hemen aşağıda İstiklal Caddesi. Milli Müdafaa, Müdafaa-i Hukuk Meydanı. Ve biz bugün Ulus Meydan'dan ve Kurtuluş'un meclisinden aslında yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ulus Meydan'dayız. Hemen gösterelim. Atatürk tüm ihtişamıyla Ulus Meydan'da Sakarya isimli atın üzerinde. Hemen gelsin ekranlarınıza. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. 1927 yılında kazanılan zaferlerin anısına, hatırasına yapılmıştı bu zafer anıtı. Ve Sakarya adlı atı üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk mermer bir kaide üzerine yerleştirilmiş bir heykel. Sırtında top mermisi taşıyan bir kadınla iki asker heykeliyle betimleyici rölyeflerden oluşuyor buradaki zafer heykeli. Peki biz bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 23 Nisan 2024 tarihinde neredeyiz? Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Cumhuriyet'e giden yol diye niye söylüyoruz? Çünkü burası 104 yıl önce saltanattan, padişahtan alınıp da tüm yetkilerin ulusal egemenliğe, ulusa devredildiği yer burası. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk meclisimiz. Tarih o gün 23 Nisan 1920 idi. Bir cuma günüydü. Cuma günü, o cuma günü Hacı Bayram Camii'nde kılınan cuma namazının ardından mahşeri bir kalabalık oluşmuştu. İşte tam arkamda görmüş olduğunuz bu taş binanın ardında. O gün, o tarihlerde bu taş bina o kadar hızlı hazırlandı ki pencerelerinde cam yoktu. Çatısında kiremit yoktu. İçeride sıralar yoktu ki az sonra Cumhuriyet Müzesi'nin müdürü Bahar Çakıran size bu meclis nasıl kuruldu, nasıl oluşturuldu, o sıralar nasıl geldi, o günü 104 yıl öncesini anlatacak. Satır satır Cumhuriyet Caddesi'nde 104 yıl öncesine gideceğiz. Sizleri bir zaman yolculuğuna götüreceğiz, zaman yolculuğuna çıkartacağız. 200 metre aşağıda peki orada ne var? Orada da ikinci meclisimiz var. Burası aslında kuruluşun meclisi, ikinci meclis kalkınmanın meclisi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün özel bir fotoğrafı vardır. O fotoğrafın çekildiği yere de götüreceğiz. Meclislerin içine gireceğiz. O tarihlerde neler yaşandı, hangi tartışmalar yaşandı hepsini getireceğiz ekranlarınıza. Peki şimdi isterseniz yine 23 Nisan 104 yıl sonra memleketimizde nasıl kutlanıyor? Bir taraftan onu konuşacağız ve bugünkü başlığımızda kimin eseri? Bugün bulunduğumuz yer, bulunduğumuz meydan, meclisimiz, egemenliğimiz kimin eseri? Onu konuşalım. Bugün vardığımız yer kimin eseri? Belki buna dair de notlarınız vardır. Anlatmak istersiniz, iletmek istersiniz. Şimdi 104 yıl önce 23 Nisan 1920 özel dosya haberimiz.
Bugün 23 Nisan,
Türk milleti 23 Nisan 1920'de kendi kaderini tayin için tarihi bir adım attı. Mustafa Kemal'in öncülüğünde Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Türk milletinin kaderinin değiştiği bugün çocuklara armağan edildi. Bayram coşkusu Türk milletinin kalbinde 104 yıldır hiç eksilmedi.
Değerli vekillerimi saygı ve sevgiyle selamlarım.
23 Nisan 1920'de işgalcilerle işbirliği yapan İstanbul hükümetine karşın Ankara'da milletin meclisi kuruldu. İşgal altındaki vatan için daha yapılacak çok iş vardı. Önce düşman yurttan atılacak, saltanat kaldırılacak, sonra milletin kaderi yeniden yazılacaktı.
Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
Savaşın ertesiydi. Binlerce çocuk yetim kalmış, babasını şehit vermişti. 23 Nisan yetim çocukları bir nebze olsun sevindirmek, bir günde olsa acılarını unutturmak için 1921'de bayram ilan edildi. İlk kez çocuk bayramı olarak 1927'de kutlandı 23 Nisan. Ardından her yıl coşku ve büyük bir gururla milli bayrama dönüştü. Sadece adı bayram değildi. Bayram havasında kutlandı. 1938 yılında Atatürk'ün ölümünün ardından bir devlet geleneği gibi görünen 23 Nisan kutlamalarının halk tarafından benimsendiği de ortaya çıktı. Milli egemenlik coşkusu hiç azalmamıştı. ...1979'a gelindiğinde ise Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kapsamı genişletildi. Tüm dünya çocuklarına adandı. İlk kez o yıl Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği başlatıldı.
Bir hayat olsun. Memleket istedim.
23 Nisan bir geleneği de beraberinde getirdi. İlk kez Atatürk 1933'te koltuğuna bir çocuğu kısa süreliğine oturtmuştu. Devlet geleneği günümüze kadar sürdü.
Nasıl dedin? Gideceğim koltuğuna oturacağım.
Evet, koltuğa oturduk başka.
Cumhuriyet'e giden yoldayız ve Cumhuriyet Caddesi'nde hemen arkamda görmüş olduğunuz o taş bina ilk meclisimiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Kuvayi Milliyeciler, bu ülkenin kurtulması için mücadele verenler, Sevr'i kabul etmiyoruz diyenler, Sevr'i yırtanlar işte tam 104 sene önce burada bu taş binada buluşmuşlardı. Bugünü konuşacağız. Çok özel, çok anlamlı bir günde, özel bir yerden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ama gözümüz kulağımız bir taraftan da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında Milli Eğitim Bakanı, yanında çocuklar, onlar da atın huzuruna çıkmaya hazırlanıyorlar. Ellerinde çelenklerle ve sadece Türkiye'deki çocuklar için değil, aslında dünya çocukları için bir bayram günü. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar da ülkemizde, memleketimizde onlar şarkılar söyleyecek. Karnaval yerine dönecek Türkiye. Sonra genel kurulu onlar açacak. Bugün geleceğin Türkiye'si. İşte onların günü ve bugün en büyük bayram. Birazdan bu meclis binasının içine gireceğiz. Bu meclis binası, onun ruhu ne demek, ne anlama geliyor? Az sonra özel bir misafir ağırlayacağız ve bizlere anlatacak. Türkiye'nin gündemine bakıyoruz ama bizim bir de bayram gündemimiz var. Onu da ıskalamak istemiyoruz. Cumhuriyet Caddesi'nde. Şimdi isterseniz sıradaki haberimizle devam edelim. Yavaş yavaş da ilk meclisimize yaklaşalım. Evet, birazdan trafiğin de artık kapanması bekleniyor. Devlet erkanı Anıtkabir'deki o atın huzuruna çıktıktan sonra, saygı duruşunda bulunduktan sonra geleceği yer yine burası olacak. Birazdan trafikte kapanacak. İsterseniz ben size şöyle bir etrafı göstereyim. Yavaş yavaş Berkcan Tuğ'dan, nav kameramanı Berkcan Tuğ'dan bir rica edeyim. Bakıyorum etrafıma. Evet, trafikte yok. Şöyle birlikte bu binaya, ilk meclisimize doğru yaklaşmış da oğlum. Etrafta polisler var. Onlar devlet erkanını bekliyor. Burada Ankara'da önemli isimler yine birinci meclisimizde yer alacaklar. Polisler, bir güvenlik önlemi alındı. Şöyle bir gösterelim birinci meclisimizi ve yine anlatalım sizlere. Bir yandan İstanbul'da, diğer taraftan Ankara'da özel konuklar, misafirler ağırlanırken, yani Cumhurbaşkanı ağırlanırken, Almanya'nın Cumhurbaşkanı ağırlanırken, Ankara'da da dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, onlar ağırlanıyor. Bir kez daha söylemiş olalım. Peki yine bugün kimi ağırlayacağız? Makbule'nin sırları, çocuk Mustafa'nın çiftlik günlerini anlatacağız, konuşacağız. Abi Mustafa'yı konuşacağız. Sonra çocuk Mustafa'yı konuşacağız. 30 yıllık bir gazeteci, araştırmacı Nüket Aşkı'nın kaleminden şimdi Milli Egemenlik Haftası'nda aslında böyle okurlarıyla buluşan bir kitap ve onun yazarı dakikalar sonra yine Çalar Saat'te nav ekranlarında olacak. Ama biz bugün çocuklarımızdan da fotoğraf bekliyoruz. Belki ekran karşısında olan izleyicilerimiz vardır. Anneler, babalar vardır. Çocuklarımız da bu günün anısına ve bugünün coşkusuyla belki bizlere fotoğraflarını göndermek isterler. Kimin eseri başlığı altında buluşalım çocuklarımızla, onlar da fotoğraflarını göndersinler. Marşlarla, şarkılarla, türkülerle devam edelim istiyoruz. Şimdi İstanbul'daki yönetmenimiz İrfan Tomakin. İrfan Tomakin sıradaki marşımızı, haberimizi paylaşsın ve burayı, bu meclisi anlatacak özel bir misafirimiz olacak demiştim. Bahar Çakıran, Cumhuriyet Müzesi'nin müdürü, yine o da bizlerle birlikte olacak. Buyurun, gelsin ekranlarınıza. Nisan 1920 bütün illere gönderilmiş olan bir genelge. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Allah'ın izniyle 23 Nisan Cuma günü Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Bugün 104. yılı saltanattan, padişattan o yetkilerin alınıp da ulusal egemenliğe, bir ulusa, bu ülkenin insanlarına milletine verildiği günün 104. yılı. Meclisimizin 104. yaşı milli egemenliğin 104. yıl dönümü. Ve Cumhuriyet Müzesi müdürü Bahar Çakıran şu anda NOW ekranlarında Çalar Saat'te. Günaydın efendim.
Günaydın.
Hoş geldiniz.
Siz de hoş geldiniz.
Ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlattım. Ama sizden dinlemek istiyoruz. Hem bu meclisin ruhunu, hem bu meclisin nasıl oluşturulduğunu, o günkü okullardan getirilen kiremitleri, sıraları ve Türkiye'nin her tarafından dört bir yanından gelen o mebuslar. Ne yaptılar o gün burada?
Aslında şöyle İlker Bey, şu anda bulunduğunuz cadde o dönemde İstasyon Caddesi ve bu şekilde bir cadde değil ne yazık ki. Ankara o dönemde çok daha fakir ne yazık ki. Ve bu görmüş olduğunuz bina o dönemde İttihat ve Terakki Partisi yarım kalmış bir binası. Temelleri 1916'da atılıyor. Fakat sonrasında ne yazık ki yetersizlikler nedeniyle kulüp binası tamamlanamıyor. 27 Aralık 1919 Atatürk buraya geldiğinde, Ankara'ya geldiğinde, şehri gezdiğinde bu binayı da görüyor. Görmüş olduğunuz binayı daha sonra partiler İstanbul'un işgalinden sonra Ankara'ya geliyorlar ve bu binanın meclis olması kararını veriyorlar. Tabii bina yarım kalmış durumda. Ankara halkı da bu konuda çok büyük destek oluyor ve bu görmüş olduğunuz binanın kiremitleri Ankara'nın saman pazarındaki diğer yerlerdeki çatılarındaki evlerden getirip burası tamamlanıyor.
Şimdi kürsünün arkasında bir yıkıntı var. Orayı kapatmaya çalışıyorlar seccadelerle. Sonra etraftaki okullardan sıralar getiriliyor. Yine okullardan, evlerden, evet, evlerin çatılarından kiremitler getiriliyor. Bu taş bina ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisi o hale geliyor.
Evet, ayrıca şöyle bir şey de oluyor. O dönemde Ankara'da elektrik yok ne yazık ki. Bu hemen karşıda gördüğünüz bir millet bahçesi var. Orada da bir tiyatro var. Tiyatrodan meclise elektrik temin ediliyor. Ama tiyatro kapatılacağı zaman orada 3 kere ışık yanıp sönüyor. Meclistekiler anlıyor ve gaz lambalarını yakıyorlar. O kadar zor şartlarda, o kadar zor.
Gaz lambaları, odun sobası ve bir, evet, sürü imkansızlıkla birlikte işte karşınızda ilk meclisi. Bu ülkenin insanların, bu milletin ilk meclisi. Birazdan yine Cumhuriyet Müzesi'ne de gideceğiz. Zaten Bahar Hanım Cumhuriyet Müzesi'nin müdürü. Birazdan orayı da gezeceğiz. Şimdi buraya kuruluşun meclisi,
evet,
aşağıdaki meclisimize, ikinci meclisimize, Cumhuriyet Müzesi'ne, artık oraya da kalkınmanın,
evet,
müzesi ve meclisi diyebilir miyiz?
Tabii ki diyebiliriz. Aslında buradan savaş idare ediliyor. Savaş bittikten sonra diğer mecliste de dünya siyasi tarihine giriş yapıyoruz aslında. Burada da çok önemli kararlar alınıyor aslında. İlk anayasamız, Atatürk'e başkomutan.
Yavaş içeri girelim mi?
Tabii mi?
Devlet erkanı gelmeden biz, buyurun, de bir yandan ilk meclisimize doğru ilerleyelim. Size gösterelim. Hem atmosferi gösterelim. Bir tarafıyla da tabii ki müze halinde,
evet,
ilk meclisimiz. Onu da Bahar Çakıran'ın anlatmasını istiyoruz. Rica edeceğiz. Evet, şu anda görüyorsunuz etrafta bomba arama köpekleri de geldi. Bir taraftan önlemler de alınıyor gelecek kişiler için. Buyurun efendim, polisler burada. Onlara da kolay gelsin diyelim. Güvenlik güçlerimiz, koruma ekipleri. Ve buyurun işte Kurtuluş Savaşı Müzesi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün için özel olarak hazırlandı.
Evet, aslında şunu belirtmek isterim. Buranın müdürü Fatma Hanım, Fatma, evet, Hicret Un.
Fatma Hanım'a bugün, da günaydınlar diyelim.
Bugün biraz yoğun program, o yüzden, evet, ben eşlik ediyorum. Şöyle, zaten girdiğinizde anlayacaksınız. Burası çok yetersizliklerin oldu ama çok büyük de milli mücadelenin aslında burada nasıl başladığı, nasıl devam ettiğini anlayabiliyoruz burada. Bakın hani tek katlı bir oda, tek katlı bir bina ve genel kurul salonu sağında ve solunda küçük odaların olduğu bir bina.
Şimdi burası
Atatürk'ün odası, reis odası burası, görmüş olduğunuz oda. Son derece sade ve şık, o dönem için sade ve şık. Yine zor şartlar altında hemen arka tarafta görmüş olduğunuz oda Riyaset Divanı odası. Yine burada milletvekilleri kararlarını alan odalar. Aslında İttihat ve Terakki Partisi'nin binası diyoruz ama, yarım kalmış binası diyoruz ama mesela detay görebilirsiniz, tavanlardan detaylar görebilirsiniz. O dönem için aslında şık ve güzel bir bina.
Peki şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz ve burada da tabii o dönem tasvir ediliyor.
O dönem tasvir.
Milletvekilleri, mebuslar sıralarında Kurtuluş Savaşı mücadelesi, savaşla ilgili alınacak olan önemli kararlar yine bunun tasvirde yapılmış. Şimdi efendim genel kurul salonuna gireceğiz. Yani tüm imkansızlıklarla birlikte yapılmış olan, oluşturulmuş olan o genel kurul salonu.
Genel kurul salonu, evet. Düşünebiliyor musunuz İlker Bey, Kasım ayında Ankara'nın soğukları başlıyor ve ne yazık ki yetersizlikler var. Biraz önce de belirttiğimiz gibi ve kalorifer sistemi yok. O yüzden birazdan göreceğiniz sobalar genel kurul salonu. Sadece buraya ısıtma sistemi yapabiliyorlar. Sobalarla, odun sobalarıyla burayı ısıtıyorlar. Ve yine gaz lambalarını göreceğiz. Göreceksiniz detaylarda.
Peki şimdi hemen burayı da göstermiş olalım. Geldik şu anda genel kurul salonuna. Odun sobalarını görüyorsunuz. Gaz lambalarını görüyorsunuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bulunduğu yer ve meclis başkanı seçiliyor zaten.
Evet,
meclisin açılmasıyla birlikte aynı zamanda işte...
Bu genel kurul salonunda Atatürk başkumandan oluyor, başkomutan oluyor, mareşallik rütbesini alıyor, gazilik rütbesini alıyor. Bu salon aslında son derece önemli bir salon, savaşı yöneten bir salon, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir salon. Sonrasında tabii burası 144 vekille açılıyor ama yetersiz geliyor ne yazık ki. Yavaş yavaş 180 vekile çıkınca bu görmüş olduğunuz salon artık vekillere dar gelmeye başlıyor ve yeni bir bina yapılması isteniyor. Çünkü vekiller sıkışarak oturuyorlar, yer bulamıyorlar ve o dönemde bir yeni bina yapılması fikri ortaya henüz yani çıkıyor ama daha netleşmiyor.
Şimdi o binada yapılsın mı, yapılmasın mı, acaba hani ülkenin şartları uygun mu değil mi? Tabii bir yandan da bunun tartışması devam ediyor. Birazdan tekrar söyleyeyim, devlet erkanı burada olacak. Hızlı bir tur yapalım istiyoruz. Yönetmenimizden İrfan Tomakin'den İstanbul'dan bir rica edeyim. Sıradaki haberimiz, marşımız sizlerle, izleyicilerimizle paylaşalım. Sonra göstermek istediğimiz başka yerleri de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk meclisimizin hemen bir gelsin haberimiz, biz de bir sonraki noktada buluşalım sizlerle.
Uzun uzun kamışlar ucunu budamışlar, uzun uzun kamışlar ucunu budamışlar, benim mela gözlümü gurbete yollamışlar, benim mela gözlümü gurbete yollamışlar. Ben bir uzun kamışım yoluna dikilmişim, ben bir uzun kamışım yoluna dikilmişim, ister al ister alma alnına yazılmışım, ister al ister alma alnına yazılmışım. Bahçede gördüm yeri, ata barıdır barı, bahçede gördüm yeri, seslendim ses vermedi, ağladım zar zar, seslendim ses vermedi, ağladım zar zar, seslendim ses vermedi, ağladım zar zar, seslendim ses vermedi, ağladım zar zar.
Evet, şimdi yine devam ediyoruz. Hızlı hızlı anlatmaya çalışıyoruz. Gelmeden devlet erkanı. Bahar Hanım, şimdi bulunduğumuz yer neresidir acaba?
Şimdi bulunduğumuz yer aslında kulistir. Milletvekillerinin kendi görüşmelerini yaptığı özel bir salon. Ama günümüzde görmüş olduğunuz gibi müzenin teşhis salonu. Hemen yan tarafta çok kıymetli bir eser. Bütün eserleri çok kıymetli ama görmüş olduğunuz bayrak çok çok çok kıymetli. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çekilen ilk bayrak. Buranın gönderine çekilen ilk bayrak. Buraya arkadaşlarımız özel olarak koydular. Depolardan özel olarak çıkarıldı, özel olarak temizlendi. Sonrasında buraya yerleştirildi. Hakikaten bayrağı gördüğünüz zaman İlker Bey, üzerindeki izlerle beraber duygulanmamak zaten içten değil. Çok gerçekten çok özel bir bayrak.
Birazdan biz Cumhuriyet Müzesi'ne gideceğiz. Cumhuriyet Müzesi'nde de herkesi şaşırtacak önemli hatıralar var. Onları da yine anlatmaya devam edeceksiniz. Bir taraftan da böyle kıyafetler görüyoruz burada.
Atatürk'ün mesela bu görmüş olduğunuz giysi dolabı seyahatlerinde kullanmış olduğu aslında bir bavul. Görmüş olduğunuz o bavulu böyle kapattığınız zaman bir bavul oluyor ve aslında gardıropta oluyor o dönem için. Görmüş olduğunuz çok keyifli. Kendi kişisel eşyaları içerisinde. Tabii ki kendisi taşıyıp götürmüyor fakat o kadar çok yerleşik yaşamıyor biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk. Çok fazla geziyor. Bu dolap onun gardırobu gibi. Bu aslında bavul onun gardırobu gibi. Yan tarafta da maşlah dediğimiz aslında özel zamanlarda giydiği yine Fatma Hicret Un Hanımların kendi özel yaptıkları teşhirleri var. Yine kıyafetleri, o dönemde kullanılan özel aksesuarlar yine bu müzede sergileniyor.
Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi burası için teşekkür edeyim. Yani 1. Mayıs'la ilgili Bahar Çakıran'dan önemli notlar, önemli detaylar aldık, öğrendik. Birazdan sizleri Cumhuriyet Caddesi'nde 2. Mayıs'ımıza da götüreceğiz. 2. Mayıs'ta hep birlikte dolaşmak istiyoruz. Tekrar hatırlatayım. Özel bir günde, özel bir yerde yayın gerçekleştiriyoruz. İlk meclisimizin içindeyiz. Şöyle bir Berkcan Tuğ'yu alayım. Berkcan gel. Şimdi bir yandan da hızlı hızlı hareket etmeye çalışıyoruz ki az sonra devlet erkanı gelecek. Seymenlerin gösterisi var. O gösteriyi de izleyecekler. O genel kurul salonuna bir kez daha bakalım istiyoruz. Berkcan Tuğ'yla birlikte işte görüyorsunuz genel kurul salonu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutan olarak ilan edildiği, seçildiği yer. Meclis başkanı olduğu yer. Bu genel kurulda Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve bu mücadeleyle ilgili alınan önemli kararlar damga vurdu. Kuruluşun meclisi burasıydı. Az sonra, dakikalar sonra 200 metre aşağıda, 300 adım aşağıda işte o kalkınmanın müzesine de gideceğiz. Hep birlikte ve 2. meclisimize. Yönetmenimizden İrfan Tomakin'den bir rica edeyim. Yurt genelinde tabii ki kutlamalar başladı. O kutlamalar haberiyle birlikte hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde çocuk Atatürk, abi Atatürk, onu da konuşacağız yine özel bir konukla.
Yurdun dört bir yanını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu sardı. Kutlamalar erken başladı. Burası İzmir'in Karşıyaka ilçesi.
Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram. O açıdan bence çok kıymetli.
Keşke her gün 23 Nisan olsa, çocuklar bayram etse.
Karşıyaka Belediyesi bu bayramda çocuklara unutulmaz bir hatıra armağan etti. Billboardlara çocukların fotoğraflarının da yer aldığı dev Atatürk portresi asıldı.
Bu yıl değişik bir şey yaptık ve 500 çocuğumuzun fotoğrafıyla bir Atatürk portresi oluşturduk.
Atatürk Cumhuriyeti kuran, savaşı kazanan kişi.
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin çok sesli çocuk korosuysa Hataylı depremzede çocuklarla bu anlamlı klibi çekti. Yeryüzü Çocukları Korosu İstanbul'da, depremzede çocuklar Hatay'da aynı şarkıyı söyleyip güneş yine doğacak dediler. Burası da Bayburt. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesinde köy okulunu ziyaret etti. Okulun minik öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yaptı. Etkinlikte kukla ve palyaço gösterileri düzenlendi. Jandarma çocukları hediyesiz de bırakmadı. Mersin'de ise Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Çocuk Festivali düzenleniyor. 20 Nisan'da başlayan festival için dünya çocukları Mersin'de bir araya geldi. 14 ülkeden 350 çocuk şarkılarıyla dünyaya barış ve kardeşlik mesajı gönderdi. Şırnak Silopi'de Malatya 2. Ordu Komutanlığı bandosu konser verdi. Türkiye Büyük Millet Emniyet Meclisi Başkanlığı ise 23 Nisan'a özel kısa film hazırladı.
104 yıldır gözlerindeki cesaret, yüzlerindeki neşeyle buluşsun diye varız. Geleceğe en güzel mirasımız, yavrularımız.
Makam koltuklarına oturan miniklerin talimatları hep benzerdi. Dilekleri barış ve kardeşlikten yanaydı. Düzce'de de çocuklar temiz ve yaşanabilir bir dünya istedi.
Sayın Valim, bence doğaya, gezegene dönük bir şeyler yapalım.
Bence park yapalım. Hem hepimiz için de en mutlu olduğumuz yer.
Ülkeye, topluma, gezegene ve her cana borcumuz var.
Efendim günaydın. Bir kez daha devam ediyoruz. Çalar Saat'te Now ekranlarındasınız. Şimdi bir kez daha hatırlatayım müsaadenizle ekran karşısında olan büyüklerimiz, hatta çocuklarımız. Onlar 23 Nisan coşkusunu yaşarken bir yandan da belki de bizimle fotoğraflarını paylaşmak isteyeceklerdir. Lütfen fotoğraflarınızı da gönderin. Biz de yakaladığımız ölçüde o fotoğrafları alalım ve Çalar Saat'te yayınlayalım. Bayram coşkunuza bizler de bu şekilde dahil olabilmiş olalım. Şimdi nereden yayın gerçekleştiriyoruz? Bakın burası Kalkınmanın aslında meclisi, 2. meclis ve şu anda Ankara'da bulunanlar ve Ankara'da Cumhuriyet Caddesi'ne gelenler, onlar da yavaş yavaş ilk meclis ki devlet erkanı, meclis başkanı, birazdan seymenlerin gösterisi var, onu da izleyecekler. Biz az önce onlardan önce girdik ve 1. meclisi sizlere gösterdik. Birazdan da 2. meclisi gezdirecek bize bu meclisin müdürü Bağır Çakıran ve yine burada bulunan kalabalıkta insanlar da akın halinde, akın akın bu meclise geliyorlar. Birazdan biz de içeride olacağız. Memleketten haberler var. O haberlerimizi de paylaşmak istiyoruz. Yalnız bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın günü. Sadece ülkemizdeki çocukların değil, aynı zamanda dünya çocuklarının bayramı olarak da kutlanıyor. 23 Nisan dünyanın dört bir yanından da misafirler ağırlıyor ülkemiz, memleketimiz. Ve bugün çocuklar şarkılar söyleyecek. Sonra şiirler okuyacak, karnaval tadında bugünü geçirecekler. Bir de makamların sahibi çocuklar olacak. Hatta o makamlara oturmaya başladılar bile.
Başkan kravatı bunlar. Çok rengini iyi. Aynı seçmişiz bugün.
Mükemmelim ben Efya.
Belediye başkanları makam koltuklarını çocuklara bıraktı. Çocuklar projelerini, düşüncelerini makamlarında paylaştı. Mansur Yavaş sosyal medyadan gelen bir isteği hemen kabul etti. Ortaya iç İstanbul görüntüler çıktı.
Keşke bu 23 Nisan'da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş'ın yerine geçse. Ne dersiniz başkanım, olur mu? Kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi?
Tabii ki, koltuk Muhammed Uğur'un hakkı. Onu tanıdığımız için çok mutluyuz.
Bir anne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 23 Nisan'da oğluna koltuğunu vermesini rica etti ve beklenen büyük buluşma gerçekleşti.
Beğendin bunda?
Beğendim. Teşekkür ederim.
Mansur dedi.
Mansur dedi.
Muhammed Uğur'a kravat hediye etti Yavaş, ardından aileyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Biraz daha oturabilirsin istersen.
Benim bu kadar.
Çok teşekkür ederim.
Kırıkkale Belediyesi de çocukları ağırladı. Başkan Ahmet Önal'ın koltuğuna 4. sınıf öğrencileri Leyla ve Muhammed Ensar oturdu.
Bugünkü ilk talimatı ne olur başkanım?
Mesela parklarımız hizmete hazır mı?
Hı hı.
Halkımız yazın bir yere gitmesin, başka şehirlerden de misafirler gelsin diye eğlenceli etkinlikler düzenlemeyi planlıyorum.
Biliyorsunuz ormanlarımız yandı. Bu çok kötü bir şey. Ben ormanlara küçük küçük böyle kameralar yerleştirilmesini arzu ederim.
Marmaris Belediye Başkanlığı'nda makamda Alp, Arya, Kuzey, Deniz ve Derin vardı.
Çok sevdiğim Mustafa Kemal Atatürk'e saygılığımı sunuyorum.
Sayın Başkan, siz de talimat vermek istersiniz.
Futbol sahası.
Futbol sahası.
Dünyanın incisi Marmaris'te yaşamanın ayrıcalıklarının farkındayız.
Dördüncü sınıf öğrencisi Kerem Gürsoy da 23 Nisan'da Hüseyin Aksoy'un yerine geçti. Eskişehir valisi oldu.
Mesela Teknofest'in Eskişehir'de yapılmasıyla alakalı talimatlarım oldu. Okul servislerinin daha güvende olması için talimatlarım oldu.
O günlerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin nice zorluklarla nasıl da kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisimizi emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz.
Mecliste ise genel kurulu 6. sınıf öğrencisi Aysime Arslan yönetti. Meclis başkanı Kurtulmuş 28 ülkeden gelen çocukları ağırladı. Filistinli Leyla Abuzena'nın sözleri Filistinli çocukların sesi oldu.
Filistinli çocuklar uluslararası ortamdan izole bir şekilde yaşıyorlar. Filistin halkının çocukları diğer çocuklara benzemiyor. Kuşatmanın açlığın, acının acısını yaşıyorlar. Filistin'de çocukluğunun anlamını çocuklukta kaybediyorlar.
Efendim şu anda görüyorsunuz Anıtkabir'den de Türkiye'nin dört bir yanından da görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Devlet erkanı Anıtkabir'de. O görüntüleri de bir kez daha getirmiş olalım ekranlarınıza. Yavaş yavaş yine karanfillerle, çelenkle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında devlet erkanı ve mozolesine doğru yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Şimdi Aslanlı Yol'daki yürüyüş tamamlandı. Yavaş yavaş ve birazdan dakikalar sonra Anıtkabir'in merdivenlerinde olunacak ve bir tören gerçekleşecek mozolenin başında. Ve sonra yine bu törenlere ev sahipliği yapan isim Meclis Başkanı. Meclisimizin 104. senesi olunca Meclis Başkanı bu törenlere ev sahipliği yapıyor ve Misak-ı Milli Kulesi'ne gidecek. 23 Nisan 2024 senesinde ve dolayısıyla 104. senede Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve buraya gelecekler, ilk meclise gelecekler. Bakalım belki yayınımıza da denk gelir ve oradan da görüntüleri hızlı bir şekilde, canlı bir şekilde ekranlarınıza getiririz. Biz ikinci meclisten yayınımıza devam ederken bir yandan da memleketten gelen haberler var. Bazıları da tatsız. Çıkan yangınlar var. 15 katlı bir bina ve o binada çıkan yangın sonrası.
Yok yok yok, üsttekiler zaten dedim.
Apartman sakinleri sabaha karşı dumana, alevlere uyandı. 15 katlı binanın 13. katında çıkan yangında dumanların sardığı katlarda mahsur kalanlar balkonda, pencerede tedirginlikle izledi söndürme çalışmalarını. İstanbul Bakırköy'de bulunan 15 katlı binanın 13. katında çıktı yangın. Alevler tüm daireyi sardı. Ekipler yangın merdiveniyle ulaştı 13. kata. Dumanların sardığı katlarda apartman sakinlerinin endişeli bekleyişi yansıdı kameralara. Kendini dışarı atanlar da korku içinde bahçede bekledi. Yangının hızla fark edilmesi ve zamanında müdahale olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İstanbul'da Çağlayan Tüneli'nde ise bir araç alevlere teslim oldu. Adliye meydanına ulaşan dumanlar havadan görüntülendi.
Çağlayan Adliyesi önü tünelde patlamalar oldu ve yangın çıktı.
Tünelde seyir halindeydi araç. Motor bölümünde yangın çıktı. Sürücüsü kendini dışarı attı. Diğer sürücüler yanan otomobile karşı mesafelerini korudu. Simsiyah duman Çağlayan Adliyesi meydanını kapladı. Ekipler yangını söndürdüğünde araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Efendim çocukları görüyorsunuz Anıtkabir'in avlusunda ve yine bulunduğumuz yerde, ikinci meclisimizin olduğu yerde çocuklar. Onların da yüzlerini getirelim ekranlarınıza. Bir taraftan çocuklarımızdan, annelerinden, babalarından fotoğraflar istiyoruz. Kimin eseri başlığı altında bizlere gönderebilirsiniz. Diğer taraftan da işte bir bayram nasıl yaşanıyor? 104. senesi, ulusal egemenliğin 104. senesinde yine memleketimizden haberlere de bakıyoruz. Hep birlikte işte görüyorsunuz çocuklarımız heyecanları. Şimdi aslında Milli Bayram Kanunu 1921 yılında çıkarıldı. 23 Nisan Hakimiyeti Milliye Bayramı olarak ilan edildi 1921 yılında ve sonra yıllar sonra aslında çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Neden peki? Bunu bilenleriniz vardır. Ben de bir hatırlatmasını yapayım. Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda çokça şehit verildi. Çok şehit verildi. Çocukları yine öksüz kaldı, yetim kaldı. Onların da bakımının üstlenilmesi gerekiyordu. Bu devlet üstlenecekti onların bakımını. Çünkü o çocuklar bu devletin çocuklarıydı ve yine o çocuklar bu devletin geleceğiydi. Seneler sonra yine alınmış bir karar. 23 Nisan 1926'dan beri Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerimiz onların çocukları. Onların çocuklarına bir yardım kampanyası başlatılmıştı ve ilerleyen senelerde 1926 senesinden itibaren de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haline geldi 23 Nisan tarihi. Birazdan İstiklal Marşı, İstiklal Marşı'nı dinleyeceğiz hepimiz, hep birlikte coşku diyoruz, gurur diyoruz. Bayram günümüzdür bugün. Numan Kurtulmuş Mozele'ye çelengi bıraktı. Devlet erkanı şimdi hemen arkasında saygı duruşunda bulunuluyor ve yine İstiklal Marşı dakikalar sonra duyacaksınız, işiteceksiniz. Burası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çocukların seslerinin ne kadar coşkulu geldiğini sizler de işittiniz. Cumhuriyet Caddesi'nde tüyleri diken diken eden bir andı. Burada bulunanlar İstiklal Marşı'nı dinledi, bir taraftan da saygı duruşunda bulundu. Yine anlatacağız. 23 Nisan tarihinde özel bir yayın gerçekleştiriyoruz derken memleketten haberler de var demiştik. Onu da altını çizerken sizleri Giresun'a götüreceğiz. Giresun'da İnsanı dehşete düşüren bir soygun haberi.
Silahlı kuyumcu soygununda elleri kolları koli bandıyla bağlanarak bagaja kilitlenen taksici Rıfkı Yavuz yaşadığı kabusu kameralara anlattı. Film sahnelerini aratmayan silahlı kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı.
Önce tüfeği bana doğrulttu. Ben de silaha yöneldiğim zaman bir el bana ateş ettiler.
Zarf ettiler, yani tabanca tüfekle vurdular bana. Yere yatırdılar, elimi bağladılar. Ayaklarımı, ağzımı patladılar.
Giresun'un Bulancak ilçesinde 18 Nisan günü yaşandı o silahlı soygun. Gasp ettikleri taksilerinden maskeli soyguncular cadde üstündeki bir kuyumcu dükkanına girdi. Pompalı tüfekle çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar altın çalıp çantaya doldurdular. Etrafa rastgele ateş açtılar ve ardından da geldikleri taksiye bindiler. Şüpheliler taksi şoförünü olay yerine gelmeden önce dövüp ellerini kollarını bağlayarak bagaja kilitlemişti. Soygun anı ve sonrasını kameralar kaydetti. Mahalleli ve çevredekiler kaçan soyguncuların peşinden koştu. Bir esnaf soyguncuları durdurabilmek için bıçakla taksinin lastiğini patlattı. Soyguncular 4,5 kilo altınla yakalandı. Soygunu gerçekleştiren 17 yaşındaki iki kişiyle birlikte onlara yardım eden 53 yaşındaki EB gözaltına alındı. Daha sonra üçü de tutuklandı. Bagajdan kendi imkanlarıyla kurtulan taksici Rıfkı Yavuz yaşadığı dehşeti böyle anlattı.
Tabii kendim oradan kurtuldum ben. Onlar bıraktı, kaçtı gitti zaten beni. Biraz yürüdüm 500 metre. Emniyet güçlerini arattırdık. İşte ambulans arattırdım.
Olayda simit tezgahının camına da kurşun isabet ettiği ortaya çıktı.
Evet, şimdi de İstanbul Esenyurt'tayız ve orada yaşanan bir kaza. Kamyon 11 araca çarptı ancak öyle durabildi.
Kamyon binaya girdi.
Sıkışmış mı adam?
Bir arkadaşın malzemesi vardı. Malzemeyi indiriyordum arabadan. Onu bırakıp el frenini bir anda boşalınca olan oldu yani.
Park halindeydi. Kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. Önüne gelen araca çarptı. Pide dükkanının içine daldı. İstanbul Esenyurt'ta Halil İmat arkadaşının eşyalarını indirmek için kamyonu park etti. El frenini çekmeyi unutmadığını, frenin boşaldığını söyledi. Yokuş aşağı yolda kayan kamyon hızlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Baksana!
Oradan bak, ora gelmiş.
Orada başlamış. Baksana bütün arabalara vurmuş.
Tam 11 araca çarpıp hasar verdikten sonra pide salonuna girerek durabildi kamyon. Hem dükkana hem dükkanın bulunduğu binaya hasar verdi. Kaza sonrası görüntüler olayın ciddiyetini ortaya koydu. Can kaybı ve yaralı olmaması teselli oldu.
Çok fena sesler geldi. Gördüğünüz üzere burada da kamyon oraya girmiş.
Dördü park halinde, yedisi seyir halindeydi. Zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Soruşturma sürüyor.
Oğlum onun var ya freni boşaldı.
Efendim şimdi hep birlikte bir de Yeni Gün'ün gazetelerine, 23 Nisan 2024 tarihinin bu salı gününün gazetelerine bakalım. Büyük Atatürk'ün Türk ulusunu ve yazgısını meclisin ellerine bırakmasının üzerinden 104 sene geçti. Egemenlik karakterimizdir manşeti Cumhuriyet Gazetesi'nin. Yurtta büyük coşku. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun habercisi olan 23 Nisan'ın 104. yıl dönümünde tüm yurtta coşkulu etkinlikler yapılacak ki zaten o coşkulu etkinliklerin de başladığına tanıklık ediyoruz. Ekranlarınıza taşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerde nasıl akın akın insanların geldiğini görüyorsunuz. Anıtkabir'in avlusunda atasının huzuruna çıkmak için heyecanla bekleyen minikleri de yine görüyorsunuz. Birazdan özel notlarımızda bu meclisin, ikinci meclisin Cumhuriyet Müzesi'nin içine de gireceğiz. Burayı daha önce ben görmedim diyenler varsa ekran karşısından ayrılmasın. Cumhuriyet'in kristallerinin bulunduğu yerdir bu müze, meclis. Az sonra ekranlarınızda olacak. Sonra CHP'li belediyeler, meşaleli yürüyüşler, konserler ve çocuklara özel programlar düzenleyecek. Bugün koltuklar çocukların. Bugün söz sahibi olanlar çocuklar. Bunun hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım. Sonra emekçiye yasak. Bugün önemli, kıymetli bir gün. 1 Mayıs ile ilgili işçilerin bir beklentisi var. Taksim Meydanı ile ilgili ona dair bir haber. Bakan Işıkhan Taksim'de kutlama istemine istismar imasında bulundu. Yani Taksim işçilere açılmayacak ya da açılmasın yönünde bir takım yaklaşım sergileniyor hükümet tarafından. Bakalım öyle olacak mı, olmayacak mı? Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına göre davranıldığında, ki davranılması gerekiyor. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararları bu aralar öyle çok fazla da dinlenmese de, yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi'ni tanımasa da, neticede AYM'nin kararları da ortada. İşçiler orada bulunmak istiyor. 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak istiyorlar. Bakalım olacak mı, olmayacak mı? Burada yaşanan pürüz ortadan kalkacak mı? Onlara dünyayı borçlusunuz. Bir Gün gazetesinin manşeti, çocuklara dünyayı borçlusunuz. Dünyaları versek yetmez ama dünya kadar borçlu çocuklarımız. Birazdan bunu da konuşacağız. Yalnız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra gerçekleştirmiş olduğu önemli bir ziyaret var. Irak'a merkezi hükümeti, Bağdat hükümeti ve sonra Erbil'e de gitti Cumhurbaşkanı. Burada imzalanan 26 anlaşma, özellikle terör konusunda Türkiye-Irak arasındaki anlaşmalar.
Terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. Irak hükümetinin ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız.
Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a gitti. Terör örgütü PKK ile mücadeleyi masaya yatırdı. Bağdat'ın PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanınmasını istedi. Irak her türlü terörden arındırılmalı dedi. Destek sözü verdi. Tarihi ziyarette ilk durak başkent Bağdat'tı. Erdoğan'ı havalimanında Irak Başbakanı Sudani resmi törenle karşıladı. Erdoğan önce Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ardından Başbakan Sudani ile görüştü. Masada ikili ilişkiler, İsrail'in Gazze katliamları, petrol akışı ve Irak'ın su sorunu vardı. En kritik başlık terör örgütü PKK ile mücadeleydi.
Akış gerçekleşti. Olumsuz bir durum yok ama.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Irak'tan beklentilerini dile getirdi. Terörle mücadele için ortak operasyon ve ortak harekat merkezi kurulmasını masaya yatırdı. PKK'yı resmen terör örgütü kabul etmeyen Irak yönetimine mesaj verdi.
Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım.
Ma'accara Türkiye.
Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür. Topraklarımızdan başka ülkeye saldırıya izin vermeyiz.
Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlaması planlanan kalkınma yolu projesi de masadaydı. Görüşmeler sonunda iki ülke kalkınma yolu anlaşmasını imzaladı. Toplamda 26 anlaşma imza altına alındı. Günübirlik ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdat'tan Erbil'e geçti. Erdoğan'ın gelişi öncesi Erbil Kalesi'ne Türk bayrakları yansıtıldı. Kent Türk bayraklarıyla donatıldı. Erdoğan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile, Başbakan Mesrur Barzani ile, KDP Başkanı Mesut Barzani ile de görüştü.
Onlara dünyayı borçlusunuz. Bir Gün gazetesinin manşeti. 104 yıl sonra gelmiş olduğumuz yer. Neden buradayız? Pek çok soruyu soruyoruz. Yanıtlar bulmaya çalışıyoruz. Soruları sorduğumuz kişiler net olarak yanıt vermiyor. Ama zihnimizin bir köşesinde hem yanıtlar var hem de gerekçeler. Bir karabasan gibi ülkenin başına çöken saray rejimi ortada. Ne çocuklar için bir bayram ne de ulusal egemenlik bıraktı deniliyor Bir Gün gazetesinde. Ve burada utanın büyüklerde bir başka başlık. Egemenlik sermayede, yük çocukların omzunda. 23 Nisan'ın yaklaşık 100 yıldır ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlandığı Türkiye'de tablo vahim. Derinleşen yoksullukla eğitim dışına itilen çocuk sayısı artıyor. MESEM kapsamında yüz binlerce öğrenci devlet teşvikiyle çalıştırılıyor. Yürürlükteki Şimşek programı ucuz emek dayatmasıyla çocuk işçiliğini de artırıyor deniliyor Evrensel Gazetesi'nde. Peki Hürriyet Gazetesi demokrasinin üç kalesi. İlk kalesine gittik. Hürriyet gazetesinin manşetinde, logonun altında ilk kalesini gösterdik. Şu anda Hürriyet gazetesinin de dikkat çektiği ikinci kaledeyiz. İkinci meclisteyiz. Birazdan burayı da göstereceğiz sizlere. Ve zaten biliyorsunuz 1961 senesinden beri kullanılan üçüncü kale, ulusal egemenliğin üçüncü kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya'da. Onu da bir not olarak burada iletmiş olayım. Peki. Yokluk ve yoksulluk başlığına gelecek olursak bir bayram gününde bunları konuşmak gerçekten zul geliyor, zor geliyor. Çocuklar açısından, bu ülkenin insanları açısından ama neticede bugün yaşamış olduğumuz durum ve tablo vahim. Birileri şatafat içinde, birileri hatta buraya da bulunduğumuz yere de çok uzak bir mesafe değil. 500 metre ileride her gün sabahın köründe et kuyruğunda. Birileri şatafat içinde yaşarken insanlar kuyrukta. Belediyelere gideceğiz. Belediyelerde yarın yokmuşçasına harcanan o paraları duyacaksınız. Burada
Bu kadar konut olur mu diyenlere inşallah bunun temelini atayım.
Toplu konut projesi için halktan toplanan paraların Bitcoin'e yatırıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti Gümüşhane'nin eski AK Partili belediye başkanı Ercan Çimen. Gümüşhane Belediyesi AK Parti'den MHP'ye geçti. Yeni başkan Vedat Soner Başer yüklü borç ve Bitcoin iddiaları için Sayıştay denetimi istedi.
Artık bir devir kapandı. Yeni bir sayfanın ilk sayfasındayız.
Bize dağlar dayanmıyor görüyorsunuz.
AK Partili eski başkan Ercan Çimen'in temelini attığı lüks yaşam evleri projesi için arsa sahipleriyle anlaşma yapıldı. Paralar toplandı. Ama konutlar tamamlanmadı. Çünkü AK Partili başkanın topladığı paraları değerlendirmesi için kripto paraya yatırdığı iddia edilmişti. Mağdurlar Gümüşhane ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun önünü kesip seslerini duyurmak istemişlerdi. Gümüşhane Belediyesi'nin koltuğuna oturan MHP'li Başkan Başer ilk iş Bitcoin iddiaları için Sayıştay'dan denetim yapmasını istedi. Sayıştay'ın 2021 raporunda tasarruf genelgesine aykırı harcamalar yaptığı tespit ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski AK Partili Başkanı Ali Nur Aktaş hakkındaki suç duyurusu da başsavcılıktan döndü. Başsavcılık Sayıştay'ın suç duyurusu yapması gerekiyor dedi.
Aslında savcı diyor ki Sayıştay yapması lazımdı bunu diyor. Yani burada suç yok demiyor. Sayıştay belediye AK Partili diye suç duyurusunda bulunma yerine örtbas etmiş. O Sayıştay kimden korkuyor onu da milletimiz biliyor.
Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümü töreninde açık aramayın demişti. Ali Nur Aktaş'ın tasarruf genelgesine aykırı olarak milyonlarca liralık festival düzenlediği hediyelik fincan setleri, düğün nişan için altın alımı, ipek kumaşa basılı tablo harcamaları Sayıştay raporuna girmişti. Başsavcılığa göre Aktaş hakkındaki bir soruşturma ancak denetimi yapan Sayıştay'ın başvurusuyla açılabilir.
Denizli Büyükşehir 11 milyar borç bırakıp gitmiş adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cumhurbaşkanı ile konuşacağım bunları. Yunus Emre, Mehmet Çerçi, onun makam odasını gördünüz. Yani İstanbul'da Yıldız Sarayı gibi. Sadece bir tane şömine koymuşlar oraya 1,5 milyon TL'ymiş. 100 milyara yakın bir borcun çıkacağından eminim belki aşabilir. Göreceğiz.
Özgür Özel, Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcunu 100 milyar lirayla ifade ederken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, borcu yapan belediye başkanı ödesin, hesap versin diyerek meclis araştırma önergesi verdi.
Görevi kötüye kullanma suçudur. Kamuya zarar veren kim varsa ona rücu edilir. Bu paraların bu belediye başkanı ve onların o harcama yapan yetkililerinden rücu edilmesi lazım.
Savrulan paraları, savrulan milyonları, belki milyarları görüyorsunuz. Peki bu ülkenin insanları nasıl yaşıyor? Mesela çorbacıya gittiğinde nasıl bir sipariş veriyor? Buyurun gelsin ekranlarınıza.
Burada kelle paça hizmeti ve sulu yemek çeşitleriyle hizmet veriyoruz. Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Geçen sene kellenin tanesini 40 TL bandında almış olduğumuz ürün bugün 225 TL oldu. Bu konuyla ilgili de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü burası bir kafeler caddesi ve üniversite bölgesi olduğu için fiyat olarak kelle paça şu anda biz 130 TL'den veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde her zamanki gelen müşterilerimizden bir tanesi geldi. Önce fiyatını sordu. Ben kendisine 130 TL dedim de bir düşündü. Sonra yarım alabilir miyim dedi. Bu bize dokundu. Yanında da ekmeği bol olsun, yanındaki malzemeler bol olsun deyince biz de kendisine yardımcı olduk. Bunun gibi bu dönemde çok fazla derecede karşılaşıyoruz. Esnaf olduğumuzdan dolayı da gelen müşterilerin cebinde olmadığını, öğrenci çocuklar geliyor, nefsi çekiyor ister istemez. Bu konuyla ilgili de kendilerine bakıyoruz ki ceplerinde yoksa kendimizi kırmadan, incitmeden insanlara ikram etmeye çalışıyoruz. Bu mücadele vermeye elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama bizler de esnaf olarak çok zorlanıyoruz. Biz ne gerekiyorsa birilerinin artık müdahale etmesini istiyoruz. Çünkü alım gücü tamamıyla düştü.
Şimdi Ulusal Egemenlik Bayramımız aynı zamanda ilk olarak kutlanmaya başlandığında Hakimiyeti Milliye Bayramı'ydı. 1921 senesinde çıkartılan kanunla birlikte. Şimdi biz nasıl ifadeler duyuyoruz? Mesela Mehmet Şimşek'ten, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yerel halk. Yerel halkın enflasyonun düşeceğine dair ikna edilmesi gerekiyor cümlelerini duyuyoruz. Bu arada devlet erkanı gelecek demiştik. Şöyle bir kaldıralım jimiyi, Cumhuriyet Caddesi'ne bakalım. Devlet erkanının ilk meclise doğru ilerlediğini görüyorsunuz sizler de Cumhuriyet Caddesi'nde. Uzayıp giden bir konvoyun görüntüsü. çakarlı araçlar, bitmeyen araçlar Cumhuriyet Caddesi'nde. Şimdi tabii bu araçlarla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek böyle paralar har vurup harman savrulmasın demişti. Neticede bunlar da babanızın parası değil demişti. Bürokrasiye vermiş olduğu mesajlar buydu. Neyse, yerel halk sözlerine gelince memlekette kuşkusuz tepki çekti Mehmet Şimşek'in bu ifadesi. Ve Bahçeli de konuştu yerel halk sözlerine dair. Sert konuştu ama sözleri Mehmet Şimşek'e miydi, değil miydi? 2021 senesinde Ekrem İmamoğlu işte benzer bir ifade kullandı. Biz aslında, kurmayları öyle söylüyor, ona söyledik diye bir yaklaşım da sergileniyor. Fakat sene 2024, daha bu sözü, yerel halk sözünü Mehmet Şimşek yeni söylemiş. Nasıl da olduysa denk geldi Bahçeli'nin sözleriyle Mehmet Şimşek'in ifadeleri.
Müthiş pahalı, müthiş.
We just have to convince locals.
Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor.
Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in locals, yani yerel ifadesinin tartışıldığı dönemde geldi. MHP lideri Bahçeli'nin yerel halk ifadesine tepkisi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek yerel ifadesiyle Türk halkını değil Türk yatırımcıyı kastetti dedi. Birkaç saat sonra açıklama yaptı Bahçeli.
Ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürge ülkesi veya çadır devleti görenlerin taşıdıkları sorumluluk ne olursa olsun bedel ödemeleri hayat memat konusudur.
MHP lideri Mehmet Şimşek'e defalı yorumları yapılırken MHP'ye yakın kaynaklar Bahçeli'nin sözlerinin hedefinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu belirttiler. Siyasette tartışılan bir başka başlıksa Şimşek'in IMF yöneticileriyle yaptığı görüşmeler ve IMF Avrupa Direktörü'nün sözleri.
Discussion with Minister Şimşek.
Bakan Şimşek şekle dün bir görüşmemiz oldu. Yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik.
Bugün iktidar harfiyen uyguladığı politikalar IMF'nin ilk önerdiği şeylerdir. Yılın ikinci yarısında asgari ücrete artış yapılmayacak diye konuşuldu. İşte emekli aylıklarına yapılacak artış 10 bin lira alanlar için muhtemelen bir değişikliğe yol açmayacak. IMF'de ne diyor? İşte ücret artışlarını baskılamanız lazım.
Bir ara zam beklenilmeli mi?
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Gündem, bakanın asgari ücrete yıl içinde zam yapılmayacak sözleriydi.
Siz açıklama yaptınız asgari ücretle ilgili. Dediniz işte yılda bir kere yapılacak. Yani enflasyonu durdurmadan, küpün altını kapatmadan, küpün üstüne istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin. Paranın bir önemi yok, hükmü kalmıyor. Küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım.
Sıkı tedbirlerle yıl sonunda enflasyonu %40'ın altında tutmalıyız. %40'ın altına inersek psikolojik etkisi de olacak. %39 olsa bile bizim için çok önemli.
Orta vadeli programa göre yıl sonu enflasyon hedefi %36. Ama Mehmet Şimşek 40 psikolojik sınır, 39 bile olsa çok önemli dedi. Muhalefete göre yıl sonu hedefinin tutmayacağının da itirafı.
Bugün Mehmet Şimşek bu oranın gerçekçi olmadığını itiraf etmiş oldu. Bundan tam bir yıl önce yıllık enflasyon %39,59 çıktı. Sonra ne oldu? Yıllık %75'e giden bir enflasyon durumuyla karşı karşıya kalıyor.
Ben burayı, bu meclisi ve Cumhuriyet Müzesi'ni hiç görmedim diyenler ya da hafızasını tazelemek isteyenler, birazdan ikinci meclisin içine gireceğiz. Müze müdürü Bahar Çakıran bizlere anlatacak Cumhuriyet'in kristallerini. Ama biz yine devam edelim memleketin gündemiyle ve promosyon beklentisi içinde olan çalışanlar var. Ve bir türlü de o çalışanların isteği karşılanmıyor. Neden sorusunu bir kez daha soralım.
Banka promosyonu aldım.
Hayır, almadım. Maaşım yeterli değil. Şu anda bir evlilik sürecindeyiz. Bir nebze iki maaş kadar eder. Yine bir şeylere katkı sağlar.
Bunu kılmalı devlet bunu. Sonuçta hak edilmiş bir hak. Ülkede geçim şartları da belli yani. Bankanın verdiği hak neyse işçinin eline o geçmesi lazım.
Hiç almadım daha da. Kurumsal bir yerde çalışıyorum.
Aldığımız maaş belli hepimizin. Patronların inisiyatifine kalmaması gereken bir şey.
Özel sektörde 3 yıllık banka promosyonu 50 bin lirayı buluyor. Ama çoğu patron çalışanına o parayı vermiyor.
İpimiz odur ki aradan şirketi çıkarıyoruz. Maaşı bankadan yatan herkes
Promosyonu direkt alacak.
CHP 27 Kasım 2022'de banka promosyonlarının güvence altına alınması için yasa teklifi verdi. Yaklaşık 1,5 yıldır teklif mecliste bekliyor. O dönem CHP Grup Başkan Vekili olan Özgür Özel artık CHP lideri. Promosyon teklifinin peşini bırakmamakta da kararlı.
Neden yapmadıklarını anlayabilmiş değilim. Bir kanun çıkaracaksınız. Özel sektörün promosyonunu güvence altına alacaksınız. Banka parayı vermeye hazır mı hazır? Maaş ödeniyor mu ödeniyor? Patron ödemiyor. Şimdi kanun olmadığı için.
İsterse veriyor. Her çalışana da verilmiyor zaten. Çalışanın hakkıdır diye düşünüyorum.
Hakları olmasına rağmen özel sektör çalışanları banka promosyonunu alamıyor. Oysa teklif yasalaşsa doğrudan çalışanın hesabına yatacak promosyon.
Bunu yapmamanın kime faydası var? Kötü niyetli patrona faydası var. Onun dışında AK Parti'ye ne faydası var bunun? Şu kadar insan promosyon olsa, kanunu çıkarsan, bir rahat nefes alsa, bir aylık kirasını çıkarsa fena mı kardeşim nefes alsa? Ama yapmıyorlar, uğraşacak.
Market alışverişinizi yaparsınız. Temel ihtiyaçları bir şekilde bir nebze olsa da bir aylık sizi tabii ki kurtarır.
Özel sektör çalışanlarının banka promosyonları 3 yıllık 50 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak çoğu çalışan bu promosyonu alamıyor. En azından bir nefes olsun, işveren aradan çıksın diye özel sektör çalışanları promosyonların güvence altına alınmasını istiyor.
50 bin liraya alıp günlük hayatına devam edebilirsin.
Yüksek enflasyonla yıldan yıla artan vergi yüküyle çalışanın alım gücü eridikçe eriyor. Banka promosyonlarını alamayan patron da bu konuda karşı karşıya gelen özel sektör çalışanları promosyonun yasal güvence altına alınmasını istiyor.
İnsanların da kazandığı emekleri banka tarafından o para bir şekilde işletiliyor.
Ve şimdi ikinci meclisin içindeyiz. Daha önce burayı görenler vardır, hafızalarını tazelesinler. Daha önce ben burayı görmedim, gezmedim, bilmiyorum diyorsanız da lütfen arkanıza yaslanın. Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Hanım bir kez daha yanımızda. Bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza ve Bahar Hanım anlatsın bize. Nereden başlıyoruz?
Şöyle ki aslında en baştan başlıyoruz. Bu görmüş olduğunuz eserimiz çok kıymetli bir eser. Bütün eserlerimiz öyle ama bu görmüş olduğunuz eser Meclis Gonku. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aslında bir gonku. Oradaki kanunları çıkaran bir gong. Sonrasında Osmanlı Mebusan Meclisi'ni İngilizler basınca içerideki mebuslar bu görmüş olduğunuz gonku Ankara'ya getiriyorlar. 23 Nisan 1920 ilk meclis bu görmüş olduğunuz gonkla açılıyor. Ama bir de şöyle bir özelliği var İlker Bey. Bu GONK'un son, yani Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son çıkarmak istediği kanun Anam Vergisi Kanunu, Küçükbaş Hayvan Vergisi Kanunu. Ne yazık ki çıkaramıyorlar. Ama 23 Nisan 1920 bu GONK'la meclis açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir nolu kanunu Anam Vergisi Kanunu, devlet devamlılık arz ediyor. Bu GONK'la tekrar o kanunu çıkarabiliyorlar.
Şimdi aslında sizin çatınızın altındayız. Siz bizi nereye yönlendirirseniz oraya doğru gidelim. Tabii burada da heyecanla, bayramın coşkusunu heyecanlı yaşayanlar var. Onlarla da sohbet edebiliriz. Belki öyle bir imkanımız da olur. Buyurun, nereye gidelim ya da İstersen nasıl ilerleyelim? Peki genel kurul salonuna gidelim hep birlikte. Şimdi de az önce birinci mecliste, bu arada devlet erkanı gösterdik size o makam araçlarıyla. Başı sonu belli olmayan makam araçlarıyla onlar birinci meclise gittiler. Zaman zaman oradan görüntüler de paylaşırız. Genel kuruluna baktık. Hani mütevazı bir genel kurul salonu, sonra odun sobası, gaz lambaları. 23 Nisan 1920'de kurtuluşun meclisi böyleydi. Sonra birkaç sene sonra yepyeni bir meclisimiz oldu.
Evet, aslında tabii burası bir ihtiyaçtan oldu. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi oradaki vekiller ne yazık ki o salona sığamadılar ve mecliste ciddi tartışmalar oldu. Hatta bu tartışmaları biz meclis parlamento tarihinden şöyle biliyoruz. Aslında meclis vekillerinin bir kısmı buraya bu paranın harcanmasını istemedi. Bu bütçenin ayrılmasını istemedi ve bu bütçeyi çiftçilere gönderelim ve onlar daha sonra kalkınsınlar istedi. Fakat bu tartışmalar neticesinde diğer vekillerin sığamadığı, oranın donanımının yetersiz kalması nedeniyle bu bina yapılmak istendi. Ama aslında bu binanın temeli Cumhuriyet Halk Partisi'nin temeli olarak atıldı. Yani karşımızda Ankara Palas var İlker, evet. Bey. Ankara Palas ne yazık ki Ankara, en başta söylemiştik, çok
yoksul bir şey
gibi, evet, ve otel yok. İstanbul'dan gelen misafirleri konaklatabilecekleri oteller yok Ankara'da. O yüzden Ankara Palas'ın yapımını istiyor Atatürk. Oranın temelinde de inşaat atıldığında da bir ziyarete gidiyor. Vedat Tek'i görüyor, mimarı, ve buraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasının yapılması talimatını veriyor. Vedat Tek geliyor, yapmaya başlıyor ama o arada biraz önce söylediğim meclis görüşmelerindeki meclis kararı çıkınca burası meclis oluyor ve 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıyor.
Şimdi peki o zaman genel kurul salonunun içindeyiz. Bize buranın özelliklerini de anlatır mısınız?
Tabii.
Şimdi rengi, badanası, her şeyiyle çok ince düşünülmüş bir genel kurul salonundan söz ediyoruz aslında.
Evet, evet, evet. Şöyle ki aslında bir kere salonun rengi, Atatürk'ün en çok sevdiği renk gün doğmuş şafak pembesi rengi. Mimarımız Vedat Tek, birinci ulusal mimarlık akımının Mimar Kemalettin'le beraber öncülerinden, hatta yaratıcılarından. Salonun özel bir akustiği var. Sesim yayılıyor, görüyorsunuz. Bunun nedeni de aslında bir Mimar Sinan geleneğidir. Ben 10 yıldır buradayım. Tavandan tabana kadar her yerde çok iddialıyım. Örümcek ağı göremezsiniz. Çünkü bu hem akustik için hem de haşereler için olan bir Mimar Sinan geleneğidir. Harçta deve kuşu yumurtası akı kullanılır. Böylelikle erişemediğimiz yerler örümcek ağı bağlamaz. Camilerde de, kubbelerde de olur. Mimar burada bunu kullanmış. Görmüş olduğunuz sıralar son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kendi sıraları. 116 sıra buraya gelmiş. Kürsü son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin orijinal kürsüsü. Salonun tamamı orijinal. 3 Cumhurbaşkanımız bu salona ev sahipliği yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü ve Mahmut Celalettin Bayar bu binanın ev sahipleri. Çok ince düşünülmüş. Kürsünün sağında ve solundaki localar yabancı misyon şefleri ve büyükelçilerin locası.
Onlara da bakalım. Yavaş yavaş böyle sizinle birlikte ilerleyelim. Kürsüyü görüyorsunuz. Meclis Başkanı'nın kürsüsü, sonra konuşma yapacak olanların kürsüsü, divanın sandalyeler inanılmaz. Çok şık.
Evet, sandalyeler çok şık. Şöyle ki, özel detayda bakabilirsiniz. Şimdi bu sandalyelerin şöyle bir hikayesi var. Bunlar katiplerin sandalyeleri. Yani şimdinin stenografları, biliyorsunuz stenograflar yemin ederek göreve başlıyorlar. Doğruyu yazmakla ilgili. O zaman katipler bu görmüş olduğunuz sandalyelerde yazıyorlar. Üzerlerinde doğruluk melekleri var sandalyelerin. Onların üstünde 7 tane yıldız, yer,
gök. Ben hemen göstereyim o zaman.
Bu işlemeler değil mi?
Evet, en üstte meleği görebilirsiniz. Onun üstünde meleği çevreleyen 7 yıldız, yer gök 7 kat, 4 kitapta 7 de önemli bir rakamdır. Altında da cennet meyveleri, nar, hurma ve incirin olduğu bir sepet var. Burada o zamanın katipleri meclis görüşmelerini yazıyorlar. 1927 Atatürk Büyük Nutku burada okuyor, bu kürsüden okuyor. Zaten birinci meclis, o yüzden karıştırılamıyoruz artık.
Yine Nutuk'un burada, okunduğu meclis burası.
Evet, Büyük Nutuk'un okunduğu meclis. Yine
biz de bir taraftan kalkınmanın meclisi dedik aynı zamanda. Evet, evet. Bu arada NAV kameramanı Berkcan'a da söyleyeyim. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün locası, evet, ya da görüşmeleri takip ettiği
yer. Evet, 3 Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı locası. Ay Yıldızlı Loca, sağında ve solunda farklı çiçeklerin yaprakları var. Biri defne, diğeri çınar ağacının yaprakları. Defne barışı, çınarda uzun bir ömrü simgelesin diye. Orada da 3 Cumhurbaşkanımız meclis görüşmelerini dinlemiş. Aşağıdaki fotoğrafta da zaten arşivimizden örneklerini koyuyoruz ziyaretçilerimiz de bulsun diye.
Peki şimdi her gün pek çok misafir ağırlıyorsunuz. Doğru. Ankara'dan işte çocuklar, genci, yaşlısı, Türkiye'nin dört bir yanından. Mesela belki rekorlardan da söz etmek gerekiyor. İlgi nasıl? Her geçen günde daha fazla mı oluyor? Bir anlatır mısınız?
Şöyle.
Size ne hissettiriyor?
Yani tabii çok büyük gurur. Ben tek başıma değilim. Benim gerçekten çok arkamda duran kocaman bir ekibim var. Cumhuriyet Müzesi'nin ekibi. Hakikaten onlar olmadan zaten ben sadece önünüzdeyim. Hepimiz çok gururla. Yani ben 10 yıldır buradayım ama gururla çalışıyoruz burada, biliyorsunuz, yakinen biliyorsunuz. Şöyle ki, Ankara'nın en yüksek ziyaretçi sayısına sahip müzesiyiz. Türkiye'deki de ilk 10 müzeden biriyiz en yüksek ziyaretçi sayısına sahip, ama rekor diyorsak 29 Ekim'de 100 bin kişiyi bu görmüş olduğunuz bina ağırladı. Tabii 29 Ekim, 23 Nisan, 10 Kasım, işte 19 Mayıs, 30 Ağustos bizim için çok yoğun çalışma günleri, tatil günleri değil, hiç de olmadı. Çok da keyif alıyoruz. Daha çok insanlar gelsin. Ama hani burada da söylemek isterim, bakanlığımızın da çok büyük katkısı var.
Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendisinin de paylaşmış olduğu bir mesaj var. Hazır yeri de gelmişken isterseniz onu da aktarmış olayım. Mehmet Nuri Yılmaz diyor ki, bugün 23 Nisan, hepimizin bayramı, yarınlarımıza olan inancımızı her daim taze tutan bir 23 Nisan'da daha çocuklarımızın neşesiyle coşuyor, geleceğe umutla bakıyoruz diyor. Mehmet Nuri Ersoy'un göndermiş olduğu bayram mesajı da bu şekilde. Şimdi yine İstanbul'da yönetmen arkadaşımız İrfan'dan ben bir rica edeyim. Sıradaki haberlerden bir tanesini bizler için paylaşsın, ekranlarınıza gelsin. Sonrasında Bahar Çakıran aslında bizleri bir başka noktasına, Cumhuriyet Müzesi'nin bir başka müzesine, noktasına götürsün ve özel bir odadan da yayınımızı gerçekleştirmiş olalım. Şimdi sıradaki haberimiz.
Çocuk işçinin yasaklansın.
Kesinlikle geçici bir olgu değil. Bilinçli, sistematik bir ucuz emek sömürüsüdür.
Kaç yaşındasın?
15. Babam sakat. Annemle ben de ev geçiniyorum.
Okul sıralarında ya da parklarda olmaları gerekirken onlar sokakta, tarlada, sanayide, hizmet sektöründe. Üstelik de çoğu kez güvencesiz ve sigortasız şekilde çalışıyorlar. Onlar çocuk işçiler. İstik Meclisi'nin verilerine göre çalışma yaşı 10'un altına indi. Son 22 yılda ise 925 çocuk işçi çalıştığı yerlerde yaşanan kazalarda hayatını kaybetti.
Çocuk işçiler tarım sektöründe ailesiyle birlikte mevsimlik olarak ücretli veya tarlasında çalışanlardır. Çocuk işçiler haftanın bir günü okulda, 4 gün iş yerinde olan MESEM adı altında çalışanlardır.
İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi İstanbul Kadıköy'de eylem yaptı. Çocuk işçiliğin yasaklanmasını, MESEM uygulamasının da kaldırılmasını talep ettiler. Çocuk işçi çalıştırmak yerine eğitime verilen bütçe arttırılmalı dediler.
Son 10 yılda en az 689 çocuk, daha evvel devletin eksik tuttuğu veriler de eklediğimizde AKP'li yıllarda en az 925 çocuk işçi hayatını kaybetti.
TÜİK verilerine göre de çocuk işçilerin sayısı geçen seneye göre katlandı. ailedeki işsizlik çocuk işçi sayısını artırıyor. Yoksulluğun en ağır yükü çocukların omuzlarında. Türkiye'de okulu bırakıp çalışmaya başlayan çocuk oranı 2023'te %22'ye yükseldi. Bu oran erkek çocuklar arasında %32.2'yi buluyor.
7 yaşından beri böyle basıyorum yani okul olmadı. Okul tatiline zaman gitse gelip bu da su tosuyorum. Eve ekmek parası götürmek için, aileme yardımcı olmak için, bir yandan da derslerime sarılıp okul kazanmak için, yani iyi bir meslek kazanmak için.
İstatistikler çocuk işçiliğinin geldiği noktayı çarpıcı şekilde ortaya koyarken iş kazaları yaşanmaya devam ediyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde Luna Park'ta çalışan 16 yaşındaki Mustafa Ağa'nın kafasına oyuncak çarptı. Çocuk işçi ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Az zamanda çok ve büyük işler başardık diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şu anda içinde bulunduğumuz yer Kalkınmanın Meclisi, Cumhuriyet'in kristallerini anlatacak size demiştim. Müze müdürü Bahar Şakıran, yanında da bir misafirimiz var, Poyraz var. Poyraz bu müzede büyüdü. Hemen bir tanıştırayım sizinle. Poyraz, kendini bize bir anlatır mısın ve bayramın kutlu olsun.
Teşekkür ederim. Adım Aziz Poyraz Tınasöpe. 11 yaşındayım. Doğma büyüme buradayım.
Ne yapıyorsun burada doğma büyüme?
Burada işte vakit yerimi geçiriyordum. Babamla beraber eserleri inceliyorduk. Unuttukça bakıyorum.
Peki mesela sen de müze müdürü Bahar Hanım gibi gezdirebilir misin? Her yerini biliyor musun müzenin?
Çok değil, unuttum bazılarını ama.
Ama? Çoğuna hakimsin.
Evet.
Peki ne söylemek istersin? 23 Nisan bugün. Çocukların da bayramı.
Çocukların bayramı kutlu olsun. 1920'de yapılan 23 Nisan. Herkesin bayramı kutlu olsun.
Senin de bayramı kutlu olsun o zaman Poyraz. Şimdi gelelim. Az da bir süremiz kalmış efendim. Cumhuriyet'in kristalleri derken aslında kastettiğimiz de bir taraftan buydu. Evet. Nedir efendim?
Evet, şöyle.
Şöyle ben yanınıza geleyim.
Buyurun lütfen. Aslında şöyle, bu odanın tamamı yeni açılan fabrikalarla, o dönemde açılan fabrikaların eserleriyle döşeli. Bu görmüş olduğunuzda Atatürk'e sunulan Alpullu Şeker Fabrikası'nda sunulan ilk şeker. Şöyle ki aslında Atatürk Alpullu Şeker Fabrikası'nın açılması talimatını verir. Fakat Uşak'ta bilmediği bir şey vardır. Uşak'ta zaten şeker fabrikası açmaya çalışan çiftçiler vardır. Fakat Alpullu Şeker Fabrikası'na yabancı mühendisler getirilir. Ve Uşak'tan bir ay önce Atatürk'e bu görmüş olduğunuz Halaskar Gazi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinde yazılı yazıyla beraber kristal şekerlikle bu esmer şekerler verilir. Fakat çok Uşaklılar bu duruma çok üzülür. Bu Atatürk'ün kulağına gider ve Uşaklılara da yine bu meclis genel kurulunda çıkan soyadı kanundan biri olan şeker soyadını verip onların gönüllerini alır. Görmüş olduğunuz eser de Alpullu Şeker Fabrikası'nda üretilen ilk şeker kristalleri.
Peki şimdi çok teşekkür ederim. Yani bize bir taraftan birinci meclisi gezdirdiniz. İkinci meclis buradaki önemli eserler, önemli hatıralar ve anlamını da tabii anlatıyorsunuz. Çok az da bir süremiz kalmışken şunu da mutlaka söyleyelim dediğiniz varsa onu da duyalım sizden.
Yani ben aslında şöyle, keşke bütün ziyaretçilerimize tek tek anlatsam. Ama şunu da belirtmek isterim. Sadece müze buradan oluşmuyor. Bir de depomuz var bizim ve eserlerimizin çoğu depolarımızda. Keşke herkes depolarımızı görebilse, camdan olsa biliyorsunuz. Çok kıymetli korunuyor gerçekten. Çok özel korunuyor depolar. Atatürk'ün eserleri var o depolarda. Zaman zaman çıkarıyoruz. Hakikaten böyle elimizden geldiği kadar da doğru anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah doğru anlatabilmişizdir.
Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size teşekkür ediyoruz. Buradaki müzelerde çalışan personele, çalışanlar, memurlar, onlara teşekkürlerimizi iletelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bu yayının olabilmesi için bizim yanımızda olan kişilere, bürokratlara ve aynı zamanda da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkürlerimizi iletelim. Saygı, minnet ve şükranlarımızı iletelim. O zaman reklama gitmeden önce atamıza.
Efendim günaydın bir kez daha. Görüyorsunuz insanlar akın akın gelmeye devam ediyor. Kalkınmanın meclisinden, ikinci meclisimizden yayınımızı tamamlıyoruz. Dün söylemiştik, Cumhuriyet'e giden yolda olacağız demiştik. İlk meclisimiz, ikinci meclisimiz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız 104. senesi Ulusal Egemenliğin özel bir yayın gerçekleştirdik ve şimdi de yayınımızı tamamlıyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden NOW ekranlarında olacağız. Türkiye'nin gündemine bakacağız, dünyanın gündemine bakacağız. Hep birlikte sizin gündeminizde olan konularda yine bizim gündemimizde olacak. O ana dek, buluşuncaya dek hoşça kalın, güzel bir gün olsun ve ülkemizin, memleketimizin, çocuklarımızın, dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.